Ayrım 8. Şahmat Mario Mazzanti. Sayfa 91. Sensinin patlaması korkunç oldu. Toplantı odasındaki masanın üstüne katil olduğunu belirten kişinin e-postasının faksı gelene kadar tüm katın kapı ve pencereleri onun bağırmalarıyla titredi. Birkaç dakika içinde Alfieri'nin geciken hilesinin ne olduğu ortaya çıkmıştı ve eğer bu mümkünse başı iyice dertte demekti. ''Bu aşağılık gazeteci bunun hesabını ödeyecek. Tabii ona bilgi sızdıran o aranızdaki orospu çocuğunu bulduğumda ona yapacaklarımın yanında hiç kalır ve bunun zamanı yakındır.'' Sonra büyük bir sakinlikle soruşturmanın yeni adımlarının emirlerini verdi. Artık Klaps ve Sensi toplantı odasında yalnızdı. Sensi koltuğa gömülmüş yorgun bir sessizlik içinde oturuyordu. Ağır bir ses tonuyla sordu. ''E-postayla ilgili ne düşünüyorsun? Güvenilirliğiyle ilgili fikrimi mi soruyorsun? Yazan kişinin küpeyle ilgili detayı bilmesi senin için yeterli değil mi?'' ''Sadece bizim bildiğimiz bir ayrıntıydı bu ama sayıca az değiliz ve içimizde gazetecilerle konuşan bir köstebek var. Bu ses etrafta dolaşıp bir yalancıya kadar ulaşabilir.'' Morganti masum. Sensi eliyle dikkatsiz bir hareket yaptı. ''Olabilir. Akşam Montero'ya uğradım. Katil Morganti değil.'' Klaps Sensi'ye Maggezi'nin sevgilisinin elbiseleri üzerindeki kan lekelerinin şekilleri ve dağılımı ile ilgili tıbbi sonuçları açıkladı. E-postada yazanlar doğru, bu benim görüşüm. Morganti masum ve bu objektif bir veri. Sensi derin bir nefes aldı, çok uzak düşüncelere dalmış gibi duruyordu. E-postayla ilgili ne düşünüyorsun? Daha şimdi söyledim, bence gerçek. Bunu gönderen kişi kızın katili. Kızı çarmıha gerilmiş gibi kolları iki yana açık halde bırakmış. Elleri göğüste birleştiren Morganti'ymiş. Sensi yorgun bir şekilde kafasını salladı.
Soru bu değildi Klaps, bu değildi. Bana kiminle karşı karşıya olduğumuzu söyle. Kim bu adam?
O ana kadar kendini soğuk ve ilgisiz bir bağımsız gözlemci, rasyonel bir soruşturma danışmanı olarak tutmak pek de kolay olmamıştı. Ama Klaps olaydaki rolünün ve sorumluluğunun ağırlığını ancak o an hissetmeye başladı. Sensi'nin sözlerindeki o alev tarafından yakalandı, şimdi sıra ondaydı. Dışarıda tekrar öldürmeye yemin eden biri vardı, durdurulması gereken biri, tanımak zorunda olduğu biri, ona yavaş yavaş nefesini hissedecek kadar yaklaşması gerekiyordu, ona dokunmak ve onu sıkıca kavramak gerekiyordu, artık soluklanacak ve zihnine vakit tanımak için dinlenecek bir an bile olmayacaktı. Faksı tekrar eline aldı ama okumadı. Zaten yazılanların hepsi aklındaydı. Bu ince ve parlak kağıtta gözünden kaçan bir şey olup olmadığını kontrol etmek istercesine kağıtta elini gezdirmemek için kendini zor tuttu. Orta seviyenin üstünde bir adam aramalısın. Büyük olasılıkla 30 yaşından fazla, 35 yaşlarında. Klaps'in gözleri açıktı ama sanki önlerinde bir perde vardı ve etrafındaki hiçbir şeyi görmüyordu. Kokuları hissetmek, derinlerdeki sesleri, o duvarların anılarını dinlemek ve e-postayı bir defa daha okumak için Adriana'nın evindeydi. Elbette yüksek öğretimli biri olduğu kesindi. Belirli kelimelerin kullanımı bunu çok net gösteriyordu. Tıpkı nazik hitap şekli gibi. Polisler için kullandığı ve gençlerin tercih etmeyeceği tarzdaki kelimelerden orta yaşa doğru ilerlediği anlaşılıyordu. Klaps zihninde bir yüz canlandırmaya çalışırken başının dönmeye başladığını hissetti. İş yerinde önemli bir rolü var ya da üst düzey biriyle çok yakın bağları. Yönetiyor, emir veriyor ve bunu yapmayı seviyor ama her halükarda kendini değerli hissetmiyor. Sesi kendinden emin, mükemmel bir tonlamayla çıkıyordu ama içinde Klaps kendini bin tane duygu arasında boğuluyor gibi hissediyordu. Güzel ve ağır giyiniyor, koyu renkleri tercih ediyor, günlük yüzeysel tanıdıklarıyla arasındaki mesafeyi koruyor. Bakkal, fırıncı ve kapıcının mevcut durumundan çok daha önemli bir pozisyonda olduğunu düşünmelerini istiyor. Bilgisayar kullanmaya çok aşina, belli ki boş vakitlerinin çoğunluğunu bilgisayar başında ve 2-3 farklı kimlikle internette sohbet ederek geçiriyor. Bir ailesi varsa buna çok şaşırırım.
çok büyük ihtimalle yalnız yaşıyor. Kuvvetli bir baş dönmesi Claps'i gözlerini kapamaya zorladı. Birden zihnine bir karanlık çöktü. Bir şey onu uzaklara götürdü. O ofisten ve sensiden uzaklara. Ayaklarının altında ıslak otları hissetti. Su etrafını sarmaya başladı. Bu bir halüsinasyondu, berrak bir hezeyandı. Gözleri açıkken gördüğü ve çok iyi tanıdığı bir kabustu. Ve bunun geleceğini biliyordu. Birçok defa bundan kurtulmak için birileriyle konuşmayı düşünmüştü. Tekrarlayan bir halüsinasyon ama bazen geceleri kabus olarak geliyor. Yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. Claps asla şunu söylemezdi. Yalnız kaldığımdan beri. Ne zaman içinde durdurulması gereken bir caninin olduğu bir soruşturmaya dahil olsam ve bu caniyi kovalayabilmek için ne yediğini, ne giydiğini, nasıl nefes aldığını, nasıl bir maske taktığını ve bu maskesinin nasıl söküleceğini bulmak zorunda kalsam kabus geri dönüyor. Kendimi kötü hissetmemle başlıyor, baş dönmesi, mide bulantısı. Sonra sanki etrafımdaki her şey yok oluyormuş gibi bu baş dönmesi beni uzaklara, sanki farklı bir boyuta götürüyor. Kendimi karanlık bir ormanda dolaşırken buluyorum. Konuşan sadece hislerim değil, sanki zihnimin bir parçası kurbanınkiyle birleşiyor ve sanki onun gözleriyle görmeye başlıyorum, onun trajedisini yaşıyorum. Onun ölümde yakaladığı, benim ise yaşarken bulduğum acı uyuşukluğu hissediyorum. Istırap dolu ve çaresizim, hatta daha da fazlası. Kurban benim, durgun ve ölü sulardan oluşan bir birikinti buluyorum. Derin bir nefes alıp içine dalıyorum ve o ıstırap duygusu birden yok oluyor. Soğuk ve yoğun suyun beni sardığını hissediyorum. Tıpkı ölümün kendisi gibi güven verici. Kendimi fosforlu karanlığın dibine doğru bırakıyorum. Uçuruma kaydıkça içimde yeni ve çok farklı bir değişim oluyor. Başka bir erkek halini alıyorum. İntikam duygusuyla dolu ve kararlı bir erkek. Artık bedenimi çılgınca dibe doğru iterek yüzüyorum. Çünkü çamurlu ve çürük dipte o canavarı bulacağım, onun inine ulaşacağım. Kalbimin ve ciğerlerimin parçalanması pahasına onu bulacağım. Her kim buna engel olmak isterse onu da kendimle sürüklemek pahasına. Acıma yok. Çünkü içimde intikam çığlığı atan bir kurban var. Acıma yok çünkü bu avda kendimi bir infazcıdan farklı görmüyorum. Sular Claps'in üstünü örterken kim bilir nerelerden gelen Sensi'nin sesini duydu.
Biliyor musun Claps, şu aşk cinayeti tezini çok inandırıcı buluyordum. Nihayetinde aşk kaynaklı çılgınlık çok fazla kaygılanmadan kabullenebileceğimiz tek şey sanırım. Sen şimdi bana adamın kişiliğinden, sanal karakterinden, normal bir görüntü altında hayatlarını sürdüren canilerden bahsediyorsun. Elindeki o e-posta görgülü bir adam tarafından düzgün bir İtalyanca ile yazılmış. Ama aynı adam genç bir kadını öldürdükten sonra vajinasına bir zarf açacağı soktu. Hayır hayır, bunu anlayamıyorum. Midemi bulandırıyor.
Aralarında uzun bir sessizlik oldu. Claps Sensi'ye dönük hareketsiz duruyordu. Ama sabit bakışları tutarsız bir şekilde onu delip geçiyordu. Sonunda Sensi derin bir nefes alarak konuştu.
Peki, ortada bir aşk cinayeti yok. En başından başlamamız gerek.
Claps bir ürpertiyle sarsıldı. Bakışları sanki nerede olduğunu hatırlamaya çalışırmış gibi odada dolanmaya başladı. Sesi ilk başta biraz çatallı çıktı.
Özünde aşk cinayeti tezinden çok da fazla bir değişiklik yok. Katil kurbanı tanıyordu ve oraya onu öldürmek niyetiyle gitmedi. Onu öfke nöbetine sokan bir şey oldu. Belki de her şey Morganti'nin gelmesiyle oldu. Kız katili onunla tehdit etti.
Bilmiyorum. Hem öyle bile olsa neden Morganti'yi daha aşağıda zile bastığında uyarmadı? Konuşmadılar ki. Aralarında şifreli bir zil çalma şekli varmış. Yani gelenin o olduğunu biliyordu. Giriş kapısını açtı ve belki de katile dönerek sevgilisinin yukarı çıktığını ve kendisine gününü göstereceğini söyledi. İşte bu da öfke patlamasına sebep oldu. Reddedilme, belki de alay. Ve en klasik alay şekli, rahatsızlık veren kişinin karşı tarafın sevgilisi tarafından iş üstünde yakalanmasıdır. Kesinlikle dayanılamayacak bir durum.
Katilin bütün dengesi bozulur, sadece yok etmek ister. Varlığını ortadan kaldırmak ve hafızasından silmek ister. Kurban kapıya doğru yöneldiğinde başına şişeyle vurur. Sonra da birden gözüne ilişen zarf açacağıyla...
''Zamanı göz önünde bulunduruyor musun? Morganti onu iş üstünde yakalayabilirdi.''
Öfke nöbetindeyken bu düşünce aklından bile geçmedi. Hem sonra yukarı çıkabilmek için apartman girişinden geçmesi, oldukça uzun bir koridordan yürümesi, eski model ve yavaş olduğundan asansörün gelmesini beklemesi ve sonrasında da 5. kata çıkması gerekiyordu. Tüm bunlar için 1,5 hatta 2 dakika gerekir. Eğer Morganti yukarı çıkmış olsaydı, katili kapının arkasında kendini beklerken bulacaktı.
Ama elektrikler kesildi.
Ve asansörde mahsur kalan Morganti yukarı çıkamadı. Yavaş yavaş adrenalin düştü, nefes düzene girdi. Katilin beynindeki çatlak düşünce açıldı. Karanlık ve hayali bir boyuta girdi. Her şeye kadir olmanın verdiği şehvetli bir girdaba düştü. Tıpkı eseri karşısındaki bir ressam gibi sarhoş olmuştu. Tiyatroyu kendi kaderine terk etmek istemedi. Bu sahneyi daha da fazla kendine ait kılmalıydı.
Karakteristik aşama.
Klebs onayladı. Ellerinde hafif bir titreme vardı. Sensi devam etti.
Ama bu durumda işini karanlıkta bitirmek zorunda kaldı. Cesedi salonun ortasına taşıyıp üstündekileri çıkarmak, üstüne çıkıp son hamlesini yapmak, hepsi karanlıkta.
Hayır öyle değil. Gecenin az da olsa kendine has bir ışığı vardır ve bu ona parlak bile göründü. Hayır, karanlıkta hareket etmek zorunda kalmadı. Ortam onun için sadece bulanıktı. Bu da onun içinde bulunduğu yeni boyuttan başka bir şey değildi. Artık asla terk edemeyeceği bir boyut. Greta Alfieri Vittoria ile daha yeni konuşmuş ve e-postada nereden gönderildiğinin bulunmasının imkansız olduğunu öğrenmişti. Şimdi ise çok tedirgin olan Montanari'nin ofisindeydi.
''Sakin ol Federico, doğru şekilde davrandım.''
Kendini zaferle taşlanmış bir haz içinde hissediyordu. İlk izlenme raporları masanın üstündeydi. O gece bütün rakipleri fazlasıyla geride bırakarak zirveye oturmuşlardı. Mesaj elime ulaştığı anda hemen Sensi'ye haber vermeye çalıştım. Önce ofisini, sonra direkt cep telefonunu aradım. Bunların hepsi kayıtlardan belgelenebilir. Ama onunla konuşmanın imkansız olduğunu görünce e-postayı ekleyerek bir faks gönderttim. Hiçbir şey söylemeye hakları yok.
Sensi telefonda çıldırmış gibiydi.
Beni iyi dinle. Onunla daha önce Maccezi soruşturması ile ilgili konuştum ve işbirliği yapmayı önerdim. Hatta Morganti'nin gözaltında olduğunu haberlerde söylememeyi bile teklif ettim. Şimdi ne istiyor ki? Biz olması gerektiği gibi doğru bir şekilde davrandık. Bizim yaptığımız gibi kendi işini yapmayı düşünsün o. Hatta bizim elde ettiğimiz sonuçları kendine örnek alsın. Bu bütün şehrin faydasına olur.
İyi, Montanari biraz rahatlamış görünüyordu. Eğer onu hemen aradığımızı kanıtlayabilirsek başımız derde girmez. Nitekim bununla ilgili birkaç telefon görüşmesi yapacağım.
Ah elbette diye düşündü Greta. Politikacı arkadaşların sayesinde götünü kurtar.
Sence bana röportaj verecek mi?
Ne?
Sensi diyorum. Bana röportaj verecek mi?
Montanari bir kahkaha patlattı.
Greta, sen uslanmazsın.
Hayır tatlım, uslanmam. Ben yenilmezim. Ben büyük haberlerin kraliçesiyim. Greta Alfieri sıcak ve ümit veren bir dokunuşla yanağını okşayarak Montanari'nin yüzüne yaklaştı ve dudaklarını kulaklarına değdirerek fısıldadı. Söyle bakalım yönetmenim, e-postayı yayında gösterdiğin için hala pişman mısın?
Klebs'in elleri az da olsa titriyordu ama sesi sakindi. Kurbanını iyi tanıyordu, kendine kapıyı açtıracak kadar iyi hem de. Ama bu kurbanın da onu tanıdığı anlamına gelmiyor.
Ne demek istiyorsun?
Katil en azından o gece için öngörmemiş olsa bile kız için kurduğu fanteziler daha önce şekillenmişti. Büyük olasılıkla kızı bir süredir takip ediyordu. Alışkanlıklarını, giriş çıkış saatlerini ve zevklerini biliyordu. Adriana Maccezi onun fantezilerindeki nesneydi. Maccezi ise ne yazık ki bunu hayal bile edemezdi. Klebs kısa bir ara verdikten sonra devam etti. Elbette bir bağlantı olmuş olmalı. Kızdaki bir şeyin katilin zihnindekileri harekete geçirdiği bir an. Adamın içindeki bu kötü mekanizmayı devreye sokan bir şey. Konuşmaları telefonun çalmasıyla kesildi. Sensi birkaç tek ecelik kelime omurdandıktan sonra telefonu kapattı.
Ben neydi? E-postayı gönderen tespit edilemiyormuş.
Böyle olacağına şüphe yoktu. Beklenmedik bir şey değil. İletişim kurmak için bu yolu seçmesinin sebebi, kullanmasını ve takip edilmemeyi iyi biliyor olması.
Ekip orada, savcı belgeleri imzalar imzalamaz o bilgisayara el koyacağız.
İşimize yarayacak hiçbir şey bulamayacağız ama. Sensi yine omurdandı.
Göreceğiz, biz konumuza dönelim. Büyük ihtimalle internette sohbet ettiğini söyledin. Kurbanla irtibata o şekilde geçmiş olamaz mı?
Klebs kafasını iki yana salladı. Olabilir ama ben böyle olmadığını düşünüyorum. Çok ihtiyatlı ve dikkatli, bilişim konusunda uzman. Nasıl izlenmeyeceğini biliyor ama bunun yanında kurbanın bilgisayarındaki kayıtları ortadan kaldıramayacağını da biliyor. Ben kurbanı gerçek dünyada tanıdığını düşünüyorum ama ona çok yaklaşmadan, en azından onunla direkt irtibata geçmeyecek kadar yakından. İşte bu yüzden bir e-posta göndererek ortaya çıkıyor. Katil kurbanın hayatıyla çok alakasız biri. Kimse onu kızla ilişkilendirmeyi hayal bile edemez. Belki birkaç defa 3-5 kelime konuşma fırsatları olmuş ya da olmamıştır.
Ama kız dün gece olmasına rağmen ona kapıyı açtı diyerek karşı çıktı Sensi.
Katil onu önceden tanıdı, nasıl yapacağını biliyordu. Sensi parmaklarını birkaç saniye sinirli bir şekilde masanın üstüne vurdu.
Yani elde var sıfır, vazgeçelim mi?
Aksine kimi aradığımızı biliyoruz. 35-40 yaşlarında koyu renk giyinen, bilgisayarda sohbet eden, iyi bir eğitim almış bir adam. İş alanında dikkate alınmadığını düşünüyor, kendini olduğundan daha önemli göstermeye bayılıyor. Klep son kelimelerini sanki acı verici bir zorluk çekiyormuş gibi gözleri kapalı söyledi. Ve hepsi bir tarafa, onu nerede arayacağımızı biliyoruz. Adriana Maggezi'nin sınırlarında. Sensi emir vericisine sert bir sesle konuşmaya başlamadan önce bir süre sessizce Klebs'i izledi.
Sana iki adamımı vereceğim, hemen işe başla.
Sensi Klebs'in bedeninin sarsıldığını hissederek daha tatlı bir ses tonuyla ekledi. Soruşturmanın fiili kısmında yer almanın senin görevin olmadığını biliyorum ama bu sefer bunu yapmalısın.
Kaybedecek vaktimiz yok. Başka kurbanlar olacağının sözünü verdi. Bize gözdağı verdi. Onu önce biz durdurmalıyız. Eğer sen olayları dışarıdan bir uzman gözüyle takip edersen çok değerli olan zamanı kaybederiz. Bu olayın bizzat içinde olmalısın Klebs. İstediğin kadar hareket özgürlüğün olacak. Senden sadece beni düzenli bilgilendirmeni istiyorum. Bunun dışında istediğini yapabilirsin. Komiser Benli ise benim direktiflerimi izleyerek daha alışıldık soruşturmaları takip edecek. Onu yakalamamız gerek, hem de en kısa zamanda.
Gece. Greta bornozunun sırtından kaymasına izin verdi. Birkaç saniye kıpırdamadan yatağın önünde ayakta durdu ve serin ilkbahar gecesi havasını çıplak bedenini okşamasını hissetti. Fantastik rüyalarla dolu güzel bir gece olacaktı. Teninde güzel kokulu çarşafı hissetti, vücudunun sıcaklığı zevk veriyordu. Gözlerinin açık olduğu bir uykuda harika rüyalar görecekti. Sağ eli yumuşakça kasıklarına doğru indi. Adam küpeyi parmakları arasında döndürüp duruyordu. Karanlıkta yatakta uzanıyor, küpenin şeklini ve pürüzlerini hissedip zihninde görüntüsünü canlandırmaya çalışıyordu. Kendini tatmin olmuş hissediyordu. Bir an için her şey yanlış tarafa gidiyormuş gibi olmuştu. Sadece bir saniyeliğine korku duymuştu. Ama sonra kontrolü tekrar ele geçirmiş ve her şeyi bir düzene sokmuştu. Evet, kendini tatmin olmuş hissediyordu. Oyunun sonucu değişmemişti. Şah ve mat. Sadece kombinasyon değişiyordu. Daha zor olacaktı, daha uzun sürecekti. Ama hep ve sadece 3 hamle olacaktı. İlki tamamlanmıştı. Ertesi gün ikincisinin hazırlıkları başlayacaktı. Adam birkaç dakika içinde uyuyakaldı. Rüya görmedi. Uzun yıllardır rüya görmüyordu. Gecenin ortasıydı ve Klaps hala uyuyamıyordu. Belki böylesi kabuslarını geciktirmek için daha iyiydi. Tekrar pozisyon değiştirdi. Anlamsız bir sıcaklık hissediyordu. Yatak çok büyük ve rahatsız geliyordu. Etrafındaki sessizlik garipti. O ani ve katı yankılara alışıktı. Kim bilir kaçıncı kez Sensi ile yaptığı konuşmanın son kısmı canlandı gözünün önünde.
Soruşturmanın fiili kısmında yer almanın senin görevin olmadığını biliyorum ama bu sefer bunu yapmalısın. Kaybedecek vaktimiz yok. Başka kurbanlar olacağına söz verdi. Onu yakalamamız gerek hem de en kısa zamanda.
Doğal olarak kabul etmişti ya da daha doğrusu reddetme imkanı yoktu. Ama böyle bir şansı olsa da bunu yapmazdı. Her türlü iznim olacak mı? Daha uygun olduğunu düşündüğüm şekilde davranabilecek miyim? Sensi onaylamıştı.
İstediğin her şekilde. Senin soruşturman sınırsız bir hareket özgürlüğüyle ilerleyecek. Soruşturmanın geri kalanından ayrı tutulacak. Hiçbir baskı işini bölecek, hiçbir yönlendirme almayacaksın. Savcıyla sadece ben görüşeceğim.
Kısa bir duraksamadan sonra Sensi utangaç bir tavırla sormuştu.
Ne şekilde ilerlemeyi düşünüyorsun?
Klaps kısaca soruşturmada izlemeyi düşündüğü yolun önemli kısımlarını açıklamıştı. Konuşurken bir yandan da kafasında genel hatlarıyla bir strateji ve bunun için yapılacak hamleler oluşmuştu. O akşam zihninin en karanlık bölümü çalışmaya başlamıştı. Ama ancak soruşturmanın şekli ve zamanlamalarını anlatırken bunun ne kadar belirgin ve kaçınılmaz olduğunu fark etmişti.
İki şey daha var demişti Klaps. İlki Morganti ile ilgili, onu ne yapacaksın?
Şimdilik tutacağız. Elimizdeki her şeyi tutalım. Şimdilik hiçbir şeyi bırakmayacağım.
Sensi çok kararlı cevap vermişti.
İkincisi ne?
Güzel diye düşünmüştü Klaps. Morganti'nin içeride olması onun stratejisi için gerekliydi. Sensi'yi cevaplamadan önce sadece bir an için düşünmüştü. Yapmak istediğim bir şey var ama bunu ancak senin yardımınla gerçekleştirebilirim. Kendi içinde bir amaç gibi görünecek bir hamle. Nasıl desem? Biraz akademik bir şey. Buna Hannibal sendromu diyebiliriz. İşte ikincisi de buydu. Klaps kafasındaki planı anlatmaya devam etmişti. Sensi Klaps'in uzun konuşmasını düşünceli bir sessizlik içinde dinlemiş, cevaplamadan önce ihtiyacı olan tüm zamanı kullanmıştı. Gözlerini Klaps'in üstüne dikmeden önce kendi kendine omurdanmıştı.
Hannibal sendromu.
Sonrasında şöyle devam etmişti.
Anlaştık. Bana anlaşılması zor bir fikir gibi geldiğini senden saklamayacağım. Ama bu kartı da oynayalım. Hemen harekete geçiyorum. Önemli birini yatağından kaldıracağım ve yarın istediğin şeyi alacaksın.
Klaps yatağında tekrar döndü. Dışarısı aydınlanmaya başlıyordu. Telefon açması gerekiyordu. Bir süre Brando'yu almaya gitmesi imkansızdı.
8. Aynamın sonu, sayfa 103.